Ayrım 24.
Bunun sonucu olarak ekonomik hayatta Müslüman Türklerin güçlendirilmesi, başta Müslüman Türk tüccarlar arasında olmak üzere taraftarları çok olan bir hedef haline geliyordu. 1923'teki İzmir İktisat Kongresi'nde o hedefe yönelik istekler özellikle vurgulanmıştı. Merkezi İstanbul'da bulunan Milli Türk Ticaret Birliği, daha kongre hazırlıkları için yaptığı ilk toplantıdan itibaren şu hedefini ilan etmişti. Gayemiz, Türk ve Müslüman ticaretini himaye etmek ve dağınık bir surette bulunan Türk tüccarlarını bir araya getirmektir. Öteden beri anasır-ı ecnebiye, yabancı unsurlar, elinde bulunan İstanbul ticaretini milli ellere tevdi etmektir. Cumhuriyet'in ikinci yılında kurulan İş Bankası'nın kuruluş nedenleri arasında da o hedefin yeri belirgindi. Bankanın kurucu genel müdürü Celal Bayar bunu şöyle ifade ediyordu. Memleketin iktisadiyatının gerçek evlatlarının eline geçebilmesi için gereken her şeyi yapmak zorundayız. Bu bir milli vazifedir. Daha sonra başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapacak olan Bayar, memleketin gerçek evlatları deyimiyle belli ki en başta Anadolu'daki sermaye sahiplerini kastetmişti. Zaten bankanın 36 kurucu pay sahibinden 30'u Anadolu'dandı, 15'i Ankara'dan, 8'i Bursa'dan, gerisi Samsun, İzmir, Yozgat gibi illerden. İstanbul'dan sadece 6 pay sahibi vardı. Onlardan da hiçbiri gayrimüslim değildi. Ekonomiyi millileştirme hareketi böylece Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bir yandan hükümetin ekonomik politikalarıyla bir yandan bankacılık alanındaki gelişmelerle sürdürülmüştü. Bunun sonucu olarak da Anadolu'da küçükten başlayıp hızla güçlenmeye başlayan Müslüman iş adamları ortaya çıkmıştı. Onların amacı artık yavaş yavaş İstanbul'dakilerin önüne geçmekti. Metinsiz tartışma. Bu bakımdan varlık vergisi tartışmalarında zaman zaman yapıldığı gibi bu vergiyle ilgili ayrımcı uygulamaları sadece Saracoğlu'nun icadıymış gibi görüp ona yüklemek yerine bu eğilimin Türkiye'de 10 yıldan beri çok yaygın olduğunu hatırlamak gerekir. 1942 yılının meclisindeki hava da aynı yöndeydi. Mebusların çoğu, aralarındaki İstanbul'dan seçilmiş olanlar da dahil, Anadolu'nun eğilimlerini temsil ediyordu. Saracoğlu'nun grubun gizli oturumundaki Türk piyasasını Türklerin eline vereceği sözlerinden memnun oldular. Anlaşılıyor ki Saracoğlu'nun verginin o yan amacını bu kadar açık şekilde vurgulamasının nedeni biraz da taktik bir nedendi. Mebuslar varlık vergisinin açıklanan ilkelerinden endişeliydiler. Bunun serveti olan herkese yıkıcı bir darbe vuracağını düşünüyorlardı. Saracoğlu ise onlara "Merak etmeyin, sizinkilere fazla vurmayacak, ötekilere vuracak" mesajı veriyordu. Bu mesajın taktik açıdan faydalı olduğu hemen görüldü. Grup genel kurulundaki görüşmeler beklendiğinden kısa sürdü ve akşam saat 19.30'da şöyle bir kararla sona erdi. Tasarı hemen ertesi gün önce mecliste konuşulacak, önce geçici komisyondan sonra meclis genel kurulundan geçerek yasalaşacaktı. Vakit kazanmak için ertesi gün mecliste seçilecek geçici komisyon üyeleri o akşam belirlenmişti. Grup komisyonu adıyla hemen çalışmaya başlayacaklardı. Tasarının görüşülmesini fiilen tamamlayacaklar, mecliste görüşülecek metne son şeklini vereceklerdi. Meclisteki komisyon ve genel kurul çalışmaları formalitelerin yerine getirildiği bir seremoniden ibaret olacaktı. Gerisini geçici komisyon üyeliğine seçilmiş olan Faik Ahmet Barutçu'dan izleyelim. Grup umumi heyeti saat 19.30'da bitti. Biz kanun projesini tetkik edecek olan muvakkat encümen azaları, geçici komisyon üyeleri, akşam yemeğini evimizde yedikten sonra meclise gelerek bütçe encümeni odasında gece saat 9.30'da toplandık. Muvakkat encümeni seçilen azalar, bütçe, adliye, maliye ve iktisat encümenlerinin ileri gelen azalarından ayrılmışlardı. Başvekil ve maliye vekilinin huzuru ile kanun projesinin müzakeresine başlandı. Proje teksir edilerek, çoğaltılarak, azaya tevzi edilecek, dağıtılacak kadar vakit bulunamamıştı. Katip maddeleri okuyacak, kulaktan alabildiğimiz nispetle, oranda, muttali olduğumuz, bilgi sahibi olduğumuz mevzuyu müzakere ve münakaşa edecektik. Barutçu'nun anılarına göre üyelerin elinde bir metinde bulunmadan yapılan gizli görüşmeler sırasında Maliye Bakanı Fuat Ağralı teknik açıklamalar yaptı. Başbakan Saracoğlu da grupta verdiği mesajı tekrar etti. Kanunun Türklere uygulanmasının sınırlı kalacağını belirtti. Verginin asıl yükünün harp vurguncularının üzerinde olacağını, onların da büyük kısmının gayri Türk olduğunu söyledi. Mebuslar buna rağmen tamamen tatmin olmadı. Çünkü okunan metin herkese eşit muamele edilmesini öngörüyordu. Tabii bunun Saracoğlu'nun söylediği şekilde yazılması istenemezdi. Gayri Türk gruba girmeyen Türk mükelleflerin korunması uygulamada olacaktı. Ama bazı mebuslar uygulamanın nasıl işleyeceği belli olmaz kaygısıyla kanundaki hükümlerin hafifletilmesi için önergeler verdiler. Bunlardan bazısı kabul edildi. O arada Anadolu'daki arsaların büyük kısmı vergi kapsamından çıkarıldı. Vergilerini ödemeyenlere uygulanacak olan sürgüne gönderilip kamu işlerinde çalışma yükümlülüğüne dokunulmadı. Oysa bu ileride kanuna yönelik en etkili eleştirilerin dayanağı olacaktı. En çok tartışma, vergi mükelleflerinin borçlarından yakınlarının da sorumlu tutulacağını öngören 14. madde üzerinde oldu. Bu madde, borçlunun vergi borcu için bir arada oturan karı, koca, evlat, usul, füru, kardeş, dayı ve amcanın da mallarını teminat sayıyordu. Uzun görüşmelerden sonra bunlardan karı, koca, evlat ve kardeş bırakılıp gerisi kaldırıldı. Barutçu'yu izleyelim. Bu 14. madde görüşülürken reis, komisyon başkanı İsmet Eker şunu söyledi. Kardeş malını da çıkarmak doğru olur. Çünkü bu hukuk esasları ile zıt düşüyor. Dayanamadım ve latife yollu. İlahi reisim, bu kanunun hangi hükümleri hukuk prensipleriyle kabili telif ki, bağdaşır ki, dedim. Faik Ahmet Barutçu'nun bu esprisine kendi anlattığına göre Saracoğlu da dahil komisyon üyeleri de güldü. Belli ki kanunun hukuk açısından sakatlığının herkes farkındaydı. Ama bunu olağanüstü bir dönemin olağanüstü bir önlemi olarak gerekli sayıyorlardı. Günahı hepimizin. Komisyon görüşmeleri sabah saat 4.30'a kadar sürdü. O gün meclis hemen toplandı. Geçici grup komisyonu üyelerini geçici meclis komisyonu üyeliğine seçti. Onlar da bir gece önce görüşüp son şeklini verdikleri metne yeni sıfatlarıyla imza attılar. Komisyon formalitesi tamamlandı. Genel kurulda birkaç milletvekili konuştu. Hepsi kanunu destekledi. Oylamaya katılanlar arasında karşı oy veren çıkmadı. Tasarı 350 oyla kabul edildi. Genel kurul formalitesi de tamamlandı. Bu sonucun da gösterdiği gibi Hilmi Uran'ın anılarında yaptığı bir değerlendirme çok doğruydu. Uran bu kanun ve uygulaması yüzünden sadece Saracoğlu'nu ve Maliye Bakanı Fuat Ağralı'yı sorumlu tutmanın yanlış olduğunu belirtiyor. Bu kanun meclisten çıktı. Uygulaması da hepimizin gözü önünde oldu. Eğer varsa günahı hepimizindir diyordu. Kanunun yürürlüğe girişinden sonrası tam bir keşmekeş oldu. Kurulan vergi komisyonlarına verilen kontrolsüz yetkiler birçok haksız uygulamaya yol açtı. Sadece Müslüman gayrimüslim ayrımı açısından değil, aynı durumdaki Müslümanlar veya gayrimüslimler arasında görülen farklı işlemler açısından da. Öyle ki aynı işte ortak olan, gelirleri ve servetleri de aynı düzeyde olan iki gayrimüslimden birinin vergisi 140 bin, ötekininki 90 bin lira olarak saptanabiliyordu. Aynı şekilde durumları birbiriyle eşit olan iki Müslüman Türk'ten birinin vergisinin ötekinin iki katı olduğu görülüyordu. Bu farklı işlemlerin nedenleri arasında komisyon üyelerinin kişisel duygularına göre davrandığının örnekleri de vardır, nüfuzlu kişilerin baskısı altında kaldıklarının örnekleri de. Ama birçok halde bu, mükellefler hakkında doğru dürüst araştırma yapacak zaman bulunamamasından kaynaklanıyordu. Özellikle İstanbul gibi vergi kapsamındaki gayrimenkullerin bol olduğu bir yerde komisyon üyeleri ve memurlar vergi belirlemesi açısından aralarında iş bölümü yapıyorlardı. Ama birinin ölçüsü ötekini tutmadığı için, mesela aynı semtteki, aynı büyüklükteki apartmanların birinin vergisi 10 bin liraysa ötekininki 3 bin lira olabiliyordu. İkisinin de sahibi aynı gruptan olduğu halde. Müslümanlık gayrimüslimlik ayrımında da o ayrımı uygulamanın ölçüleri daha çok vergi komisyonlarının takdirine kalıyordu. Başbakan Saracoğlu'nun gizli grup görüşmesinde gayrimüslim olmayanların vergisinin gayrimüslimlerinkinin 1/4 kadar olması için valiliklere verileceğini söylediği talimat, bazı valiliklere Maliye Bakanlığı'nca telefonla yapılan telkinlerden ibaret kalmıştı. Bu konuda herhangi bir yazılı emir ortaya çıkmamıştı. Bu bakımdan, kanunu gayrimüslimlere karşı büyük bir katılık ve sertlikle uygulayan bazı komisyon üyelerinin sonradan ne yapalım, başka çare yoktu demeleri inandırıcı değildir. Vur deyince öldürmek. Öyle idare amirleri vardı ki Maliye Bakanlığı'nın telefon telkinlerini vur deyince öldür şiddetiyle uygulamışlardı. Sadece gayrimüslimlere karşı değil, Müslüman Türklere karşı da. Bunun bir örneğini o sırada Bayramiçi'de kaymakam olan İhsan Sabri Çağlayangil bir televizyon söyleşisinde şöyle anlatmıştı. Bayramiçi'de gayrimüslim de yok. En zengin adam bir buğday tüccarı. Adı Ali Nail. Hesapladık, kaldırabileceği kadar vergi yazdık. Çanakkale valisi Fehmi Bey'di. Buna az bulmuş. Bana artırılsın diye talimat veriyor. Uygulanması mümkün değil. Adamın verebileceği o kadar. Ama vali az buldu Bayramiçi'deki neticeyi. Beni isyan etmekle suçladı. Merkeze çok ağır bir şifre yazdı. Bana bildirdiler. Ben de aynı şekilde mukabele ettim. Çanakkale valisinin ilindeki vergi oranını artırıp Ankara'yı memnun etmek için gösterdiği çabaya karşın Ankara'daki vergi uygulaması daha esnekti. İş hayatında hızla ilerleyerek Ankara'nın en zengini haline gelen Vehbi Koç'a tahakkuk ettirilecek vergi başlangıçta kendisine de kabul ettirilerek belirlenmişti. Vehbi Koç'un anlatımıyla şöyle. Fuat Ağrılı maliye vekiliydi. Beni maliye vekaletine davet etti, gittim. Sana 350 bin lira yazacağız, itiraz etmeyeceksin dedi. Mecburen evet dedim. Vehbi Koç'un mecburen de olsa evet dediği bu miktar anlaşılıyor ki ödeyebileceği bir miktardı. Fakat bu sonradan değişti. Koç anlatmaya devam ediyor. Bütün idare amirleri rekabete geçtiler. Sen fazla yazacaksın, ben fazla yazacağım diye. Valiler, kaymakamlar. O vakit Ankara ve İstanbul'da mağazalarım, Karalyan'la ortaklaşa Orhan Gazi'de 8 bin liraya alınmış bir köy zeytinyağı değirmeni ile Genlik'te 40 bin liraya alınmış bir fabrikamız, bir de Anamur'da Mehmet Karamancı ve Canik Varter'le ortak kurşun madenimiz vardı. Bulundukları bölgelerde en büyük vergiyi alabilmek için mülkiye amirleri yarışa girmişler. Genlik'teki fabrikanın maliyeti 48 bin lira iken 40 bin liralık varlık vergisi, 100 bin liralık Anamur kurşun madenine de 200 bin lira varlık vergisi geldi. Şuradan buradan yazılan vergilerle bana düşen vergi milyona yaklaştı. Uzun uğraşmalardan sonra mükerrer vergiler yazıldığını ispat ederek bana takdir edilen varlık vergisini 600 bin liraya indirdik, hepsini ödedik. İstanbul'daki uygulamalara gelince, asıl şikayetler oradan geliyordu. Hem Müslüman gayrimüslim ayrımcılığı yüzünden hem de belirlenen vergi miktarının genel olarak adaletsiz olması yüzünden. Faik Ökte ve Aşkale. Bu ayrımcılığı ve adaletsizlikleri örnekleriyle eleştiren çok ünlü bir kitap vardır. Adı Varlık Vergisi Faciası'dır. Yazarının adı Faik Ökte'dir. Ama işin asıl ilginç yanı şudur. O uygulamaların baş sorumlularından biri de Faik Ökte'dir. Ökte o yıllarda İstanbul defterdarıydı. Verginin uygulamalarıyla ilgili olumsuzlukların çoğunda aktif olarak payı vardır. Bunu Ökte de kısmen kabul eder. Bu bakımdan o dönemin genç maliye müfettişlerinden sonraki enerji bakanı ve yazar Cahit Kayra'nın deyimiyle o kitap bir günah çıkarma kitabı sayılır. Gerçi Ökte o olumsuzluklardan çoğunun nedenini Ankara'dan gelen emirlere bağlar. Ama daha önce de belirttim, kanunun hükümlerine göre vergi belirleme yetkisi illerdeki komisyonlara aitti. Kimsenin Ankara'dan gelebilecek yazısız emirlere uyma zorunluluğu yoktu. İkincisi, Ankara'dan gerek Müslüman, gayrimüslim ayrımı konusunda, gerekse kişi bazında ayrıntılı ve mutlak emirler geldiğinin Faik Ökte'nin kitabı dışında bir kanıtı da yoktur. Şimdiye kadar yapılan yayınların ortaya koyduğu verilere göre, Ankara'dan illere gönderilen yazılı uygulama talimatı genel niteliktedir. Bunlarda gruplarla veya kişilerle ilgili özel emirler yoktur. Bunun dışında telefonla yapılan sözlü telkinlerin yerine getirilmesi ise illerdeki yetkililerin takdirine kalmıştır. Ökte kitabında Müslüman gayrimüslim ayrımı konusunda hazırlanan cetvelleri anlatır. Defterdarlıkta daha vergi çıkmadan vatandaşları yanlarına konulan harflere göre birbirinden ayıran cetveller hazırlanmış, M Müslüman, G gayrimüslim, D dönme, Y yabancı demekmiş. Ama Ökte bu formülün Ankara'da değil İstanbul'da icat edildiğini de belirtir. Bunun patenti o zaman İstanbul'da maliye müfettişi olarak bulunan Mehmet İzmen'e aitmiş. İstanbul'daki varlık vergisi uygulamalarının bir bölümüne maliye müfettişi olarak katılan Cahit Kayra, Salkım Hanım tartışması sırasında Cumhuriyet yazarı Leyla Tavşanoğlu'nun sorularını cevaplandırırken Faik Ökte'yi acı bir şekilde eleştirdi. Kayra'ya göre Faik Ökte o kitabı Demokrat Parti'nin iktidara gelişinden önce eski iktidarı kötüleyerek kendisini korktuğu bir akıbetten kurtarmak için yazmıştı. Çünkü Ökte'nin o dönemde büyük bir yanlışı vardı. Kayra şöyle anlatıyor. Ökte hiçbir müfettişin yapmadığını yaptı. Varlık vergisi olayının en başındaki kişi olduğu halde mülkleri varlık vergisi nedeniyle satılan bir Ermeni vatandaşının evini aldı. Parasını ödedi ama ne olursa olsun o varlık vergisi nedeniyle satılan bir evdi. Bu büyük bir yanlıştı. Varlık vergisiyle ilgili daha sonraki yayınlarda verginin bazı uygulayıcıları hakkında daha başka iddialar da ortaya çıktı. Ama o iddialar olmasaydı bile şu muhakkaktı. Varlık vergisi savaş sırasındaki devletin paraya ihtiyacı ve pahalılıkla mücadele zorunluluğu açısından çok haklı bir resmi gerekçesi olsa da gerek vatandaşlar arasında etnik, dini ve veya keyfi ayrımcılığa yönelen uygulamaları gerekse teknik zaaflarıyla çok sağlıksız sonuçlara yol açmıştı. Hele bunun bir aşkale bölümü vardı ki, işte asıl o bir faciaydı. Kanun mükelleflerden vergilerini ödemeyenler için bir yaptırım getirmişti. Vergi borcunun bir ay içinde ödenmesi gerekiyordu. Ödenmezse mükellefin malına mülküne haciz konulacaktı. Bu da yetmezse borç kamu hizmetinde fiilen çalıştırılarak ödetilecekti. Erzurum'un ilçesi Aşkale hükümetçe toplu çalıştırma yeri olarak belirlenmişti. Başlangıçta bu yaptırımın mükellefleri vergilerini ödemeye zorlamak için verilmiş bir gözdağı olduğu düşünülmüştü. Uygulamaya konulacağı tahmin edilmiyordu. Fakat 1943 Şubat'ından itibaren konuldu. Vergi borcu kalan vatandaşlar İstanbul'da Sirkeci'de oluşturulan bir merkeze götürülmeye başladı. Sonra 30'ar 40'ar kişilik gruplar halinde trene bindirilip Aşkale'ye sevk edildi. Orada soğuk kış günlerinde yol inşaatında çalıştırıldı. İlk grupların oraya gidişleri ve orada güç koşullar altında çalışmaları basına haberler, röportajlarla yansıtıldı. Bundaki amaç İstanbul'da kalanları vergilerini ödemeye zorlamaktı. Bunun bir ölçüde etkisi oldu. Fakat ödemek için hiçbir imkanı kalmamış birçok mükellef de vardı. Onlar da zaman içinde o yolculuğa çıkarıldılar. Yapılan yayınlara göre 1943'ün Şubat'ından Eylül'üne kadar İstanbul'da toplanan mükellef sayısı 1869'du. İçlerinden vergilerini oradayken de ödeyemeyen 1229 kişi Aşkale'ye gönderildiler. Tesadüfe bakın ki gönderilenler arasında hiç Müslüman yoktu, hepsi gayrimüslimdi. Özetle, varlık vergisi milliyetçiliğini vatandaşlık esasına dayandıran Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde çok kötü bir iz bıraktı. Gerçi kısa bir süre sonra bundan geri adım atıldı. İstanbul'da yapılan toplamalar durduruldu. Aşkale'deki çalışma koşulları hafifletildi. Aşkale fiilen zorunlu çalışma yeri olmaktan çıkıp zorunlu ikamet yeri haline geldi. Yaz ayları geçince de Aşkale'dekilerin çoğu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine nakledildi. Bunun hemen arkasından bu uygulamanın tamamen kaldırılması süreci başladı. Yıl sonuna kadar borçlu mükelleflerin hepsi evlerine dönmüş oldular. 1944 Mart'ında da varlık vergisinden doğan vergi borçlarını tümüyle tasfiye eden bir kanun çıkarıldı. Fakat o süreç içinde çekilen acılar kolay kolay unutulamazdı. Olay 60 yıl sonrasında da çeşitli vesilelerle hatırlanan, üzerinde yayınlar yapılan bir konu olmaya devam etti. Hilmi Uran, bütün bunların günahının hepimizdedir diyerek o zaman mecliste bulunan tüm milletvekillerinde olduğunu belirtiyor. Bu saptama isabetlidir ama bence yeterli değildir. Olayın sorumluları arasında vur deyince öldürücü bazı bürokratlarla birlikte mahallenin eşrafından seçilmiş komisyon üyelerini de hatırlamak gerekir. Ayrıca o ayrımcı havaya yayınlarıyla katkıda bulunan, hatta bazen onu körükleyen bazı gazetecileri, yazarları, karikatüristleri de. Dönemin basını hükümetin kontrolü altındaydı ama şu muhakkaktı. Basına gayrimüslimlere karşı yayın yapın diye resmi bir telkinde bulunan yoktu. Bunu yapanlar belli ki ya gönüllerinden geçeni yapmışlar ya da dolduruşa gelmişlerdi. Sonra ne oldu? Tabii bu konu insanın aklına bir şey daha getiriyor. Varlık vergisinde bir yan amaç gibi görünen ekonomiyi millileştirme hedefi 20. yüzyıl başında haklı nedenlerle ortaya çıkmıştı. Ülke düyun-u umumiye idaresiyle iç içe işleyen bir yabancı sermaye baskısı altındaydı. Devlet gelirlerinin çok büyük bir kısmını tahsil edip kullanma yetkisi doğrudan doğruya yabancıların eline geçmişti. Bu cendereden kurtulmamız Lozan'la başladı. Cumhuriyet yönetiminin kamusal alandaki yabancı şirketleri satın almasıyla devam etti. Özel teşebbüs de aynı yönde teşvik edildi. Firmaların, yabancı pasaportluların elinden çıkıp Türk vatandaşlarının kontrolü altına girmesi hızlandı. Buna yukarıda özetlenen uygulamalar da eklendi. Sermayenin Türk vatandaşlarının kontrolü altına girmesi yetmemişti. Türk vatandaşlarından gayrimüslim olanların yerine de Müslüman Türklerin geçmesi isteniyordu. Deniliyordu ki, gayrimüslimlerin kökü dışarıdadır. Ülkenin çıkarlarını değil, kendi çıkarlarını düşünürler. Türkiye'de kazanırlar, dışarıda harcarlar. Varlık vergisi uygulamasında da bu gerekçeye göre davranıldı. Gerekçe böyleydi ama kısa bir süre sonra görülecekti ki, iş hayatında kendi çıkarını gözetmek, ülkedeki gayrimüslimlere özgü bir özellik değildir. İş hayatının doğasında vardır. Ülkedeki Müslüman Türk iş adamları da kendi çıkarları üzerinde hassastır. Parayı burada kazanıp dışarıda harcama veya dışarıda saklama, dışarıdaki evlere, apartmanlara yatırma merakı Müslüman Türkler arasında da eksik değildir. Yani bir ülkedeki para kazanma ve kullanma eğilimleri o ülkedeki insanların ırkına veya dinine göre pek fazla değişmemektedir. Gerçi bu olgu karşısında şu tez de hep vardır. Öyle de olsa, ekonomideki Müslüman-gayrimüslim dengesinin değişmesi gene de faydalı olmuştur. Çünkü evvelce Müslüman Türklerin ekonomik hayattaki oranları çok düşüktü. Sanayi ve ticaret alanındaki özel teşebbüsçülük, gayrimüslimlerin neredeyse tekeli altındaymış gibiydi. O durumda anormaldi. Ama o durum değiştikten sonra ne olmuştur ona da bakalım. Şimdi 21. yüzyılın ilk yıllarındayız. Durum, yakın geçmişteki durumun tam tersidir.